Ayrım 9. Sezen. Teoman Hekimoğlu. Sayfa 130. Bu kadına aile, civarda gün görmüş göçmenler olarak komşuların sevecen sahiplenmesiyle ve Esfendiyar Bey'in verdiklerine, Nadire Kalfa'nın kattığı birikmişleriyle kıt kanaat da olsa mesut bir şekilde süre gidiyordu. Genç Neva'nın öyküleri, Nadire Kalfa'nın tecrübeleriyle kendilerine coğrafya buluyor. Kalan renkleri de kız yüreğine doğan hayallerinden devşiriyordu. Bir kadını var eden hayalleriydi ne de olsa. Yaşı ne olursa olsun, dili ne konuşursa konuşsun, kadın hayaller kuracak, yaralarını bu hayallerin yumuşaklığında sağaltacaktı. Bez bebeğinin de, öz kızının da saçlarını tararken kadın, o saçlara, gökkuşağına dokunurmuş gibi uzanacak, her bir tele ayrı bir hikaye verecekti. Yaşı olmayacaktı kadının. Yeter ki o hayal kurmaktan korkmasın. Bin zamanlar boyunca olduğu gibi o devirde de kadınlar anlattıkları, dinledikleri ve dahi hiç dillendirmedikleri hikayelerin esas kişisi olur. Sanki içlerinde gizliden doğurdukları bir diğer kendilerine o hikayenin ömrünü yaşatırlardı. Zaten kadın ancak hayalleriyle örgülediği hikayelerini yitirince yaşlanırdı. Böyleydi işte. Kadın dedikleri hikayeleriyle yaşardı. Biraz hikayeleriyle, biraz hikayelerinde. Neva'nın yaşı 17'yi müjdelediğinde Nadire anası artık epey yorulmuş bedenine bir katre huzur arıyor, son bir arzunun kendisine sunduğu o iç ışığı ile ısınıyordu. Neva'yı münasip bir kısmet bulup baş göz etmek, elinde avucunda bulunan bu bir tek canın mürüvvetini görmek. Bu maksatla yine günlerden bir gün oturtmuştu kızı karşısına. Söze neresinden başlayacağını tartıyor, kızı ürkütmemek için hassas davranıyordu. İhtiyar soluğunu yavaş yavaş bırakarak konuştu. A benim naz kızım, a benim nazlı kızım. Daha gayrı ne gözüm keskin ne dizlerim gergin. Sen ki bana anan ile babanın emaneti, ahir ömrümün neşesisin. Şu hayatta bir dileğim kaldıysa o da senin evlendiğini, kendi aileni kurduğunu görmektir. Nice helal süt emmiş taliplin çıktı da bir lahza yüz vermedin hiçbirine. Kaç tanesine haber yolladıkları halde görücüyü bile çağıramadık. A benim Nazi'nin kızım, ömrüm daha nereye vefa eder bilemem. Ana, diyecek oldu kız, dinle hele, kesme yorgun ve ihtiyar sesimi. Kızım, kızcağızım, ben senin gibi öykü diyemem, masal edemem ama derim ki şu hayatta evlilik ve koca seçmek misafirliğe gittiğin evde ortaya konan kuru yemiş tabağının akıbetine pek benzer. Evvela fındık ve de fıstıkları kaparlar tabaktan. Peşinden de badem ve üzümleri, geriye kala kala leblebiler, bir de kuru çekirdekler kalır ki henüz fındık, fıstık ve badem taifesinden nasibini almamış olanlar buncağızlara talim ederler. Artık geç kalan elini tabağa daldırır da arar Allah arar. Ya çevirir dururlar tabağın içindekileri ya da boyup kesip razı olurlar ellerinde kalana. Şimdi bak, Sıdıka Hanım uzunca vakittir haber eder. Beyinin akrabasından karşı tarafın, Avrupa İstanbul'un eşrafından bir salih oğlan der durur. Yaşı aşkın garip bir anacığı bir de iş tutmaz, dikiş tutmaz bir karındaşı var imiş ki her ikisine de bu bakmaktaymış. Mektep, medrese tahsil etmemiş ya işinden gücünden sapmaz bir hasa olan imiş. Gel he de bu oğlan ile görüş, anlaş, yüreğine söz geçir de seviş. Boy boy evlatlar edin de gürleş. Neva kız alavurmuş yanaklarıyla kaçacak delik aranmakta ve son zamanların kapanmak bilmez bu nikah bahsinden kurtulmaya çalışırken Nadire Kalfa'nın lafzı arasında bir bahçıvan kelimesi kavuştu kızın kulağına. Aldı ayırdı bu kelimeyi o da. Fikrinin hayal yatağında bir şekil verdi de ona denk düşürdü kalbinin toprağıyla. Bahçıvan mıymış? Hey ya kızım! İyi ya madem ana haber etsen Sıdık Hanım teyzeye gelsin hele oğlan. Ötesi kısmet deyip de sonrasında koşarak evden çıkmıştı kız. Papatya mevsiminin yeşilden çaldığı beyaz benekleri arasında küçük yüreğinin telaşlı çırpıntılarıyla gezinmişti kırlarda. Korkmuş, doğrusu emin olamamıştı. Ne bahçıvan Salih'ten ne de gerisinden. Bir yaza dönüş gününde Sıdık Hanım üstünde en pak entarisi, yanında bir gülmüş de bir daha gülüşünü yüzünde asılı unutmuş kocası ve peşlerinde de ince, kuru, akçapakça bir oğlan teşrif etmişlerdi. Edep gereği Neva odasından çıkmamış, ancak bir kahve ikramı için görünmüş idiyse de kapı pervaz aralığından izlemişti olanı biteni. Salih oğlan utangaç, mahcup, sanki kabahati yargılanıyormuş gibi başı eğik oturuyordu kocamışların arasında. Ev terlikleri içinde ayak parmaklarını büzüp büzüp gevşetiyor, ikide bir kıçının üstünde ağırlık değiştiriyordu. Gülesi geldi Neva'nın. Kıkırdadı da, hatta sesi az yüksek çıktı mı diye elini ağzına bastırıp içeriye kulak kesildi. Yok, duyan olmamıştı. Salih'e baktı yine. Salakça bir oğlan kız bu, diye mırıldandı. İstemeyecekti Neva bunu. Bir mazeret bulacak, yol verecekti bu kısmete de. Niyeti buydu ya, hayat insanın niyetine göre değil, hep bildiğine akıyordu. O gün sohbet her ciddi konuda olduğu üzere asıl meselenin etrafında sıkıntılı dolaşmış, işin özüne değinemedikçe de her an daha cesaret kırıcı olmuştu. Sonunda mevzu Sıdık Hanım'ın hünerli lafbazlığıyla yoluna koyulmuş. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle dualar ve dilekler arasında kız istenmişti. Nadire Kalfa yüzündeki çizgiler akşam üzeri ışıklarıyla silmiş halde tebessüm etmiş. Hayırlısıysa olsun, demişti. Misafirlerin uğurlanmasıyla da Neva'ya seslenmiş, ancak uçarı kız belli ki çaylara çayırlara kaçmıştı çoktan yine. Aradan geçen birkaç güne rağmen Neva, Nadire anasına görücü işinin sonucunu sormuyor, o sormadıkça da kocamış kadın hiç oralı değilmiş gibi davranıyordu mahsusçuktan. Niyeti ille de kızı baş göz etmekti ya, üzerine varıldıkça bu haşarı, bu aklı havada kızın kaçar olduğunu biliyordu elbet. Koca kadının doğrusu işliyor, nazif kızın bir kenarda merakı depreşiyordu. Sormak için soluklanıyor, karnında iyiden iyiye dert top olmaya başlayan bir sancıyla Nadire anasının ağzından laf almaya çabalıyordu. Kadınsa inatla açmıyordu bahsi. Basbaya oynar olmuştu yaşlı kadın, oyunbaz taze kızla. Vakitlerden bir vakit, Neva iki lokma pazar alışverişinden eve döndüğünde bir başkalık sezinlemişti kadının kapı eşiğindeki tavırlarında. Geçmiş sonbahardan beri Nadire Kalfa artık çarşı pazara da çıkamaz, her bir sokak işini Neva halleder olmuştu. Yaşlı kadının başındaki gündelik beyaz tülbent, göremez gözlerine ve seçemez ellerine rağmen pek bir özenli bağlanmıştı o gün. Çatala kırık ihtiyar sesindeki itinayı da duyunca, ''Misafir mi var ana?'' diyebilmişti kız. ''Gel hele!'' Yoksulluğu tevazu kadar yakıştırmış iç odada Salih oğlan alı al mor mor oturuyor, nemli mintanından anlaşıldığı üzere darlanıp terliyor, ne yapacağını ne diyeceğini bilemez vaziyette kızı bekliyordu. Kız ise elindeki çeyrek doldurulabilmiş pazar filesini bir köşeye bırakmayı dahi akıl edememiş, sorguyla Nadire anasına, korkuyla da Salih'e bakıyordu. Nadire Kalfa ise olduğundan daha kör bakınıyor, sanki olmuş bitmişten habersiz gibi tepkisiz duruyordu. Neva parmak uçlarına basarak neredeyse eski halının tüylerini ezmeyecek hafiflikle yürümüştü. Oğlanın az birisinde dikilmiş kalmıştı. Salih de kızın geldiğini duyar duymaz ayaklanmış, mintanın yakasını ve pantolonun bel kısmını düzeltmiş, nereye salacağını bir türlü bilemediği ellerini saklayamayınca da önünde kavuşturmuştu. Boğazı tıkanmış bir kum saatinde takılı, geçmez zamanca iki genç, iki adımşar mesafede birbirine dönük ama yere bakar bekleşiyorlardı. Neden sonra Neva, ''Hoş gelmişsiniz, oturmaz mısınız?'' diyebilmişti de ayaktaki bekleşme oturur sürmüştü bu defa. Kız ara ara oğlana bakıyordu bir solukluk vakitte. Sonra yumuyor, kaçırıyordu gözlerini. Oğlanın kısa fakat sık kirpikleri gözlerinin sarıdan seyrelmiş beyazına gölge olup düşüyor. Onları olduklarından daha koyu, daha iri gösteriyordu. Çalı süpürgesi gibi diklemesine sert saçları eğilmez bir inatla alnına vuruyordu. Sustular. Neva ve Salih herhalde birbirlerini ilk bu susmuşluklarında sevdi. Derken oğlan konuştu. Çiçekleri severmişsin. Evet, hikayeleri bir de. Ya, peki sana bir çiçek masalı diyeyim mi? Çiçek masalı mı? Diyeyim mi? De. Öksürürken, tıksırırken kekeleyen, nefesi kesik olan, suya serpilip uzanmış berrak ve akıcı kelimelerle dile gelmişti bu kez. Bir zamanlar kılıcı keskin, bileği pek, yüreği ipek bir sultan varmış. Aklı adil, sözü idilmiş. Lakin bir erkek evladı olamamış bu sultanın. Artık kocadığını, yerine hakkıyla birini tayin etmesi gerektiğini bilmekteymiş. Düşünmüş, taşınmış, bilenlere danışmış da nihayet kendisinden sonra yerine, tahtına geçecek kişiyi belirlemek için bir karara varmış. Yurdun bütün genç kumandanlarını, subaylarını huzura çağırtmış. Avluda toplanan kalabalığın önüne, üzerinde ışıltılı kaftanıyla çıkıp duraksız seslenmiş. Ey kılıç ehli kumandanlarım! Benim için vakit veda vaktidir. İçinizden birini yapılacak imtihan sonucu, varisim ve veliahtım tayin edecek, sonra da vatanı teslim edip huzur içre terk diyar edeceğim. İmdi hepinizin eline birer tohum vereceğim. Bir tek tohum, bir tek çiçek tohumu. Zira kılıç kullanan el çiçek okşamasını bilmez ise memleket yönetmeye iktifa etmez, yetersiz kalır. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp büyütmenizi istiyorum. Tam 3 mevsim sonra bakımını üstlendiğiniz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştiriniz o tohuma göre değerlendirecek ve aranızdan birini seçeceğim. Genç subayların hepsi şaşkın fakat iktidara hevesli atılmışlar birer tohum kapabilmek için. Saraya çağrılan kumandanlar arasında Ali adında bir fidan da varmış. Sırası gelip de o da tohumunu almış. Eve varıp heyecan ile olanları anasına anlatmış. Anasının aklı duyduklarını pek almamış ya, yine de taze toprak ve pakça bir saksı ile oğlunun tohumunu ekmesine yardım etmiş. Ana oğul dikkat ile sulamış, dualar ile gözlemişler tohumu. Her gün beklemiş, dua etmişler yeniden. Yeterince zaman geçmekteyken diğer subaylar tohumların nasıl da canlandığını, serpildiğini, rengarenk filizlendiğini anlatır olmuşlar. Ali ise eve koşuyor, güneş ışığına ve suyu ve hem de anasıyla kendisinin sevdasını alan tohumunun hiç ama hiç değişmediğini, uç dahi vermediğini hayal kırıklığıyla izliyormuş. Günler geçiyor, haftalar diziliyormuş ve hala hiçbir gelişme gözleyemiyormuş. Öbür subaylar şölen renkli bitkilerden, şenlik kokulu çiçeklerden dem vurdukça yüreği yaralanıyor, bir yanda sultanın iltifatına mazhar olmak şöyle dursun, beceriksizlik yüzünden azar işiteceğinden korkuyormuş. Arkadaşlarına da iki çift dert yanamıyor, garip anasının kucağında kırgın 2 damla gözyaşı döküyormuş. Sonunda 3 mevsim geçmiş ve sultana teşhir günü gelmiş çatmış. Ali boş saksıyla sultanın karşısına çıkamayacağını söyleyince annesi ona, "Her ne olursa olsun doğrudan şaşma. Başaramadıysan da çık sultanın önüne," diye cesaret verince oğlu da istemeye istemeye onun sözünü tutmuş ve saraya doğru yola koyulmuş. Vardığında bir de ne görsün? Bir renk cümbüşüne, bir ıtır panayırına dönmüş saray avlusu. Şarkılar, övgüler, şiirler arasında boy boy yeşermiş tabiat mucizeleriyle doluymuş 4 yanı. Kılıç kuşanılan, gür savrulan meydanda şimdi çiçek tahtları serilmiş adeta. Gördüğü çiçeklerin güzellikleri karşısında dili tutkun, aklı şaşkın uzak bir izbe köşeye çekilmiş Ali, kucağında boş saksıyla. Nihayet sultan erkanıyla beraber teşrif etmiş ve genç subaylarını selamlamış. Ali ise daha da bir pusmaya, saklanmaya çalışıyormuş. Ne güzel ne de renkli bitkiler yetiştirmişsiniz. İtina göstermiş, emek vermişsiniz diye hitap etmiş onlara sultan. Aniden arkalarda elinde boş saksıyla Ali'yi fark etmiş. Hemen hazır bulunan muhafızlarına onu yanına getirmelerini emretmiş. Durumu idrak eden Ali, korkudan titriyor, boynunu vurulacağından emin, sağlam ve metin durabilmeye çalışıyormuş. Sultanın karşısına geçirdiklerinde bayılacak kadar sarsılmış, dizlerinin bağı kopmuş imiş. Derken sultan, "Adın nedir senin?" diye sual etmiş. Hala kucağında taşıdığı boş saksıyı ve korkuyla sararmış genç Ali'yi gören diğer subayların arasından yılan kıvrımlı gülüşmeler süzülmüş avluya. "Ali'dir hünkârım," demiş oğlan. Sultanın kıyıcı bakışlarını sezen kalabalığın gülüşmeleri yerlere dökülüp kırılmış da kimseler sahiplenmemiş onları. Söze gelmiş bir daha sultan. "Yeni sultanınız Ali'dir, selamlayın," diye buyurmuş. Ali inanamamış. Öyle ya, tohumunu yeşertememiş bile. Besbelli sultan kendisiyle eğleniyormuş. Asker kalabalığı da inanamamış elbet. Lakin sultan devam etmiş. 3 mevsim önce burada herkese birer tane tohum verdim. Sizler o tohumları ekip sulayıp getirecektiniz. Halbuki ben hepinize kaynatılmış tohum vermiş idim. Asla ve de zinhar büyüyemeyecek olan tohumlar. Ali dışında hepiniz neredeyse ağaç boyuna ermiş, pek gür ve de pek âlâ çiçeklerle geldiniz. Çünkü verdiğim tohumun büyümediğini fark edince hepiniz o tohumları başka tohumlarla değiştirdiniz. Sadece Ali, benim verdiğim tohumun mahsulü olan o boş saksıyı getirebilme cesaret ve dürüstlüğünü gösterebildi. Kılıç tutan elleriniz çiçek bakmakta da mahir imiş. Fakat yüreğiniz adil ve dürüst olmanın cesaretini taşımadıkça değil bu ülkeye bir tek askere dahi hükmedemezsiniz. Bundandır ki benden sonra bu ülkenin sultanı Ali olacaktır. Sizlere gelince yaptıklarınızın layığını bulacak, rütbeleriniz ve nişanlarınızdan olacaksınız demiş. Bir lahza nefeslenmek için duran Salih, Neva'ya nazar etmişti. Kız gözleri sımsıkı yumulmuş, oğlanın sözlerinden öte, kaşının oynamasına dahi kulak kesilmişti. Son bir gayretle konuştu o da. "Sevdin mi masalı?" Dinledi ve belli ki içinde hala demlediği hikayenin tesirinde olan kız düşünmeden sayıklar gibi söyledi. "En sade doğrular mı? Rengarenk yalanlar mı? Hı? Sevdim. Çok. Ya bana varır mısın Neva? Evet Salih Bahçıvan, sana varırım. Öyle de olmuştu. Neva genç bahçıvana o günden sonra kalbini ve kaderini teslim etmekte tereddüt etmemiş, yıllar yılı oğlanı Salih Bahçıvan diye anmıştı. İki körpe maşuk ve acemi aşık, yok iki bayram arası, yok kış günü derken 5 mevsim nişanlı kalmış, ancak bu esnada da pek mühim işler halletmişti. Salih, varlık sahibi ticaret ehlinden kimselerin bahçelerini tasnif ve tertip işinden ayrılıp, efkaftan bir tanış vasıtası ile o zamanlar iktisat vekaletine bağlı bulunan Orman Umumi İdaresi'nde emin bir vazife bulmuş, derhal ve de şevkle devlet emrinde çalışmaya koyulmuştu. Önceleri seyrek olarak görmeye geldiği Neva ile aile arasında mütevazi bir nişan takılmış, Salih'in hayırsız kardeşi ve hasta anacığının da hazır bulunduğu merasimin ardından iki gencin birleşmeleri sıklaşmıştı. Salih'in daha evvelce satın alabilmiş bulunduğu Rumeli yakasındaki Kader Tepesi'nden 4 karışlık arsanın üzerine derme çatma da olsa bir bina kondurmak murat ve maksadıyla çırpınırlarken Nadire Kalfa bir vakit namazı sonrasında yanına çağırdığı Neva'ya kadife bir kese dolusu İran altını sunmuştu. Söylediğine göre Tahran'dan ayrılırlarken İsfandiyar Bey bu keseyi kadına hasaten ve de kızı Neva'nın hayrına harcanmak üzere teslim etmişti. Yaşlı kadınsa altınları Neva kıza verirken, "A benim nazik kızım, al bu altınları ki onları yıllardır gözümden sakındım, senin için muhafaza ettim. Şimdi artık evleniyor, yuvanı düzüyorsun. Diler isen bu altınları bozdurup parasıyla o arsaya altına serilebileceğiniz bir çatı kurabilirsiniz. Yok dersen de sen bilirsin. Ama madem Salih senin kocan olacak, öyleyse bu mülk ona da helaldir," demişti. Salih namuslu, sözünde ve davranışlarında doğrudan ayrılmayan bir oğlandı. Neva keseyi içindekilerle ona verdi. Altınlar civar esnafın tavsiyesine istinaden, kuyum işlerinde vukufiyet ve basiret sahibi Javit adında bir muhsevin dükkanında bozdurulmuştu. Salih'in Neva'yı da yanına alarak gerçekleştirdiği bu ticaret, yaşlı ve tek gözü üzerinde ince zincirli gözlük bulunan adamın diğer gözünü kısarak ve dudağını sarkıtarak açık ettiği beğenisiyle bereketli olmuştu. Kendilerine takdim edilen para tomarını bir eşarba sararak oradan ayrılan nişanlılar başlarında hayallerin ahengi ve gönüllerinde umudun sükunu ile evlerine dönmüşlerdi. Altınların parası ile Kader Tepesi'ndeki arsada bir an evvel kaba inşaata başlanacaktı. Gel zaman git zaman üstte bir kat hane, altta ise atölye ve dükkan olarak kiralanabilecek bir odacık belirmişti. Salih elde avuçta lütuf olarak bulmuş paranın kıymetini biliyor, har vurup harman savurmuyordu. Kuruşu kuruşuna hesap etmeden katiyen malzeme almıyordu inşaata. Artacak parayı da Neva'nın hakkı ve hesabına mevduat olarak dönemin itibarı yerinde kuruluşu Etibank'a koymayı hesap ediyordu. Düğün, dernek kurulmamış, çalgı çengi vurulmamışsa da evlendiklerinde pek bir paraları kalmayacaktı. Memleketin iktisadi bunalımlar tecrübe ettiği devirlerdi ki her yurttaşa tasarruflu olmak farz idi. Evlendi Neva ile Salih. Bu süreçte tek tük evlerin eğri büğrü belirmeye başladığı Kader Tepesi de bir mahalle hüviyetine bürünmüştü. Tertemiz ancak pahada hafif eşyalarını yeni evlerine taşımışlar, ancak kondularının üstüne bir çatı konduracak masrafı karşılayamamışlardı. Yarıda kalmış evlerine ilk taşındıkları nikah gününün akşamında konu komşu ve yakınların evden ayrılmasıyla baş başa kalmışlardı iki genç. İlk kez bu kadar baş başa hem de. Tanımış, bilmişlerdi birbirlerini bu zaman zarfında elbet ama böylesi değildi. Utanmaların ardına saklandıkları 3 gecenin sonunda uzanmış ve varmışlardı birbirlerine ve birbirlerindeki kendilerine. Neva, erine dokundukça canı yanıyor, canı yandıkça acıdıkça da anlıyordu. Dokunmadığını gerçek kılamıyordu kadın. Ona bir beden, bir vücut, bir madde veremiyordu. Ve hatta dokunmadığının bir ruhu da olmuyordu anlaşılan. Bir resim, bir suretten ibaret oluyor demek ki. Bir resim, bir suretten ibaret oluyordu demek ki. Eti olmuyor, kemiği olmuyor, canı olmuyordu. Ve bir hayatı olmuyordu. Anlıyordu Neva. Hayat verebilmek, can verebilmek ancak dokunarak mümkün oluyordu. Yoksa ne varsa yalan kalıyordu. Zaman denilen bulmaca an be an nakşını ilmeklemiş, iki nabız vuruşu arasında 20 yıl geriye düşmüştü bile. Aradan geçen bu 20 yılda neler gelmiş, neler geçmişti Salih ile Neva'nın hayatından. Nadire Kalfa ve Salih'in anacı birer ay arayla Hakk'ın rahmetine intikal etmişler, Salih'in kardeşi ise bir rivayete göre yurt dışına kaçmıştı. Kader mahallesi artık oldukça derli toplu ve kalabalık bir semt halini almış, Salih devamlı artan meslek meşgalesiyle yoğun iken Neva'da komşu ahbap dolaşır olmuştu. Giderek daha saygılı bir hal alan evlilikleri her ikisini de çok istemesine rağmen bir meyve, bir evlat bahşetmemişti onlara. Hekim hükemaya danışılmış, hoca ülemaya başvurulmuştu da Neva'nın rahmine bir bebek duhul etmemişti. Filvaki, asıl tasa bir çocukların olmaması değil, Salih'in giderek artan ve nebze nebze hezeyana varan halleriydi. Yaşı kemale uzanmaya başlayan adam, zaman içinde tavırlarında tam tersine bir hamlaşma yaşıyor, akli muvazenesi şüphe taşır, vaziyet arz ediyordu. Hafsalasında bir medcezir hüküm sürüyor, sabah uyandığı ruh haliyle akşam eve taşıdığı arasında sıra dağlar diziliyordu. Akşam derken de adamın mesleki hassasiyetleri ayyuka çıkmış, çiçek renklerinin seslerinden, kokuların dokunuşundan bahiseder olan adam her gün biraz daha geç gelir olmuştu. Çiçekleri ve tekmil nebatatı soldurmamak, değilse de en azından daha uzun süre yeşil tutabilmek muradı bütün varlığına nüfuz etmiş, fikrinin her köşesini tutmuştu. Kendi kendine konuşmaya başlayan adam geceleri çığlıklar arasında uyanıyor, yitik bakışlar ile etrafına bakınıyor, artık hiçbir mevzuda denge unsurunu tutturamıyordu. Akli melekeleri artık besbelli işlevini yitiren bir çare adam, bir tabibe görünmeyi de şiddetle reddediyordu. Kaygı verici bu haller arasında Neva kocasını sahipleniyor, endişelerini dindirip onu dinlendirmeye özen gösteriyordu. Ev işlerini maharetle düzenliyor, Salih'i rahat ettirmek için iyice tecrübe kazanmış kadınlık dürtülerinden destek alıyordu. Adamı evden ve kendisinden uzaklaştıranın kendi toprağının bereketsizliği olduğuna inanmış, otlar ve macunlar sayesinde ne edip edip bir çocuk doğurmaya ahdetmişti. Kuru benefçe tozlarına bir dirhem hatmi çiçeği katıyor, kaynattığı erguvan yaprakları ile karıştırıp ıtır şahiden dövülerek elde edilmiş iki damla özü ilave ediyor. Kuşkonmaz ve meyan kökü ile tadını yumuşatıp az da keşişbaşı ekliyordu. Sonra bu karışımı az şekerle kavurup bir tutamda zencefil ile yoğurduktan sonra her öğün yemeklere bir çay kaşığı ölçüsünde koyuyor, kocasını ve kendisini vücutlarına şifa olup merhem kılınsın diye dualar adaklar sunuyordu. Ne yapıp edip geceleri kocasını merhametli koyununa alıyor, sabaha kadar da adamcağızı kadın bedeninin beşiğinde sallıyordu. Sonra bir gün eve gelmemişti Salih ve ertesi günde. İdareye başvurulmuş, amirleriyle irtibata geçilmiş ancak zavallı adamdan bir haber alınamamıştı. Aradan geçen 10 günlük sürede Salih'i ne bir gören ne de izini bilen çıkmıştı. Muayen saha vardiyasına diye çıktı daireden, orman bölgesine intikal ettiği tespit edilmiş ancak akıbeti bilinememişti. 10. günün akşamı ise zavallı Salih'in cesedi arazide bulunmuş, yarı gövdesine kadar toprağa gömülü olan adamın bol miktarda çamur yuttu anlaşılmıştı. Vücudunun muhtelif yerlerinde yapılan tetkikler neticesinde herhangi bir darp izine rastlanmadığından kendi canına bir suikast olduğu beyan edilmişti adli makamlarca. Olabilirdi. Adamın son zamanlarda artan akli marazı düşünülürse evet olabilirdi. Fakat Salih'in cansız bedeni ailesine teslim edildiğinde ve defin işlemleri esnasında düşündüğü bu değildi Neva'nın. Sevmişti Salih'i adam akıllı ya, bu da değildi düşündüğü. Kocasının üzerine toprak serpilirken kadıncağızın aklında yalnızca tek bir şey vardı. 40 yaşına varıyordu ve nihayet hamileydi. Fakat hamile olduğunu bile kocasına müjdeleyememişti. 9. ayrımın sonu sayfa 142.